Ayrım 10. Dönüş. Cemil Kavukçu. Sayfa 86. Basık tavanlı, nem, sigara, çay ve insan kokan bir kahvedeler. Orta yerde kocaman bir kömür sobası gürül gürül yanıyor. İçerisi sıcak. Yer yer sıvaları kabarmış, kimi yerleri dökülmüş, uzun süredir badana yüzü görmemiş duvarlarda, kemik rengi çerçeveleri sinek pislikleriyle lekeli, camları tozlu, yıllar öncesinin hayat ya da yıldız mecmualarının orta sayfalarından alınma, Türkan Şoray ve Fatma Girik resimleri, solmuş bir Atatürk portresi ve Mareşal Fevzi Çakmak'ın ayakta resmi yan yana. Ve dergilerden oyulmuş, çeşitli milletlerden kadınlar. Çay ocağının hemen yanındaysa, zamanı geçtiği halde sökülmemiş bir yağlı pehlivan güreşi duyurusu. Minibüs yok. Bir saat kadar önce dolup gitmiş. Bağırarak konuşan, arada birbirlerinin sırtına güçlü şapkalar indirip şakalaşan dört kişi kağıt oynuyor. Bir o kadar meraklı da, sürekli değişen mimikleriyle oyunu izliyor. Bir köşeye çekilmiş iki domino ustasının, bu iki yaşlı kurdun, hiçbir şey umurunda değil. Sigaralarını bile dudaklarında unutmuşlar. Elindeki askıyı kıvrakça sallayan, sık sık dışarıya gidip gelen, esnafa da çay servisi yapılıyor, ince bıyıklı, çağnoz yürüyüşlü kahveci, daha kapının ağzındayken veriyor siparişleri ocakçıya. Bütün bu gürültüyle başa çıkmaya çabalayan ince bir kadın sesi ise, lütfen bana kulak verin diye yırtınıyor teypten. Ama ne şarkının sözleri anlaşılıyor, ne de müzik. Dışarıda suskun bir kar beyazlığı. Tek tük geçenler, ve karşı kaldırımdaki kasap dükkanının önünde umarsızca esniyen yorgun bir köpek. Arada kar taneleri uçuşuyor. Egzozu çatırdayan bir motosiklet geçiyor sonra. Başında yün bir başlık olan sürücünün yalnızca gözleri açıkta. Ayaklarında lastik çizmeler. Sonra birden çuval yüklü bir arabanın tökezleyiveren atı.
Köy minibüsü çoktan gitti, demişti kahveci.
Öyleyse Karakadı'ya dek bir minibüsle giderler. Allah'tan o var. Oradan da Ballıkaya'ya yürürlerdi. Çekse çekse bir saatlik yol.
Dert değil, demişti Vedat.
Arabacı atın bir sağında, bir solunda. Ayağı kaldırmaya çalışırken bu beklenmedik olayın şaşkınlığı içinde. Atın olayla bağdaşmayan yüzü ise dalgın ve hüzünlü. Kayıtsızca dikilip arabacıya ve ata bakan ama hiçbir şey görmüyormuş gibi davranan 3-5 kişi. Çağnoz yürüyüşlü kahveci çay getiriyor. Kulağına bir tebeşir takmış. Onunla esnafın dükkan kapılarına çay çizikleri atıyor gün boyu. Karakadı'ya gidecek minibüs kahvenin önünde duruyor. İçinde atkıya bürünmüş bir kadın ya da genç kız ya da çocuk ama sonuçta bir sabur küpü oturuyor. Minibüs şoförü de kahvede. Elinde yelpaze gibi bir yığın kağıt, dudağının kıyısında sigara, kulakları ve ensesi ateş gibi. Kızdırıyorlar çünkü. O da ağız dolusu sövüyor. O sövünce kahkahalar patlıyor, sırtında şaplaklar iniyor. Kahveye girdiklerinde selamun aleyküm demişti Mesut ve bütün yüzler kendilerine dönmüştü. Bakışlarda kaygı ve belirsiz bir korku vardı. Müşterisi pek değişmeyen bu yere gelen yabancı iki genç, yine anlaşılmayan sözcüklerle,
onları ve herkesi kurtarmaya geldiklerini mi söyleyeceklerdi? Yoksa yine bu kurtuluş adına para mı isteyeceklerdi? Vedat kapıda dikilirken, Mesut ocağa doğru yürümüş, tedirgin havayı dağıtmak için kahvecinin omzuna elini koyup gülümseyerek Ballıkaya minibüsünü sormuştu.
O gitti, demişti kahveci.
Peki ya Karakade?
Kahveci gözlerine düşürüp, işte o, demişti,
kalabalık oyun masasını göstererek.
Şoför sarı kazaklı olanı.
Konuşmadan dışarı bakıyorlar. Birer çay daha içiyorlar. Sonra, birer çay daha. Oyun bitiyor sonunda. Sarı kazaklı minibüs şoförü, masanın soluk yeşil örtüsüne fırlattığı kağıtları, bu kez de elinin tersiyle itiyor ve sövüyor. Hepsi pantolonlarını çekiştirip, dizleri üstünde yaylanarak ve kimi de ellerini ceplerine sokup, bacak aralarına sıkışmış donlarını çekiştirerek kendilerine çekidüzen veriyorlar. Kızarmış yüzlerine kışkırtıcı gülücükler oturmuş, oyunun yorumunu yaparken birbirlerine dirsekliyorlar. Minibüs şoförü masanın hesabını ödüyor. Sandalyesinin arkasına astığı meşin ceketi alıp giyiyor. Oyunun eleştirisi hala bitmedi.
Gidiyoruz, diyor sarı kazaklı. Karakadılılar kalmasın.
Bütün kahve gülüyor nedense. Akşama doğru giriyorlar köye. Her yer kar. Dağ taş bembeyaz. Çevreye serpilmiş kendi işlerine kapalı köy evlerinin bacalarından kalın gri dumanlar nazlı nazlı salınarak göğün alacasında bir yerlerde yetip gidiyor. Ellerinde kovalar, iri bakır güğümlerle buz üstünde kayıp düşmemek için özenli adımlar atarak yürüyen, atkılarına sıkıca sarılmış köy kadınları ve kuyruklarını sallayarak dolaşan köpeklerden başka hiçbir canlı görünmüyor ortalıkta. Yalnızca kadınların yaşadığı bir köy sanki. Her şey yalın ve kesin. İçi ürperiyor Vedat'ın. Eski günlere, anımsadıkça içinde bir şeylerin kanadığı deneyimsiz çocukluğuna gidiyor birden. Belleğinde küçük, kopuk bir yığın tuzak. Ne zaman kimsesizliğini duyuracak böyle bir boşluğa düşse, özellikle gün batımlarında, dingin doğanın ortasında yapayalnızken ve tepesinde belalı kargalar dolanırken, sevincini yitiriyor, tanımsız bir sıkıntı kaplıyor içine. Soğuk kış günleri, kızarmış ekmek ve çay kokan, soğuk, karanlık, sevimsiz sabahlar. Az sonra okula gidecektir çünkü. Parke taşlı caddeden, yaktıkları maltızları dükkanlarının önüne çıkarmış köftecilerin ve camları buğulu kahvelerinin önünden geçecektir. Saçaklarda buz sarkıtları, paltosuz kışlar, okuldan kaçmalar, diklenmeler, ceket ceplerinde tütün kırıntıları, geceleri düşlerini biçen uzun saçlı terzi çırağı kız. Varoluş kavgaları. Küçücük beyni ve tuzaklarla dolu karmaşık yollar. İlhamiler, ayılar ve öbür haydutlarla başlanan o özentili, özentili olduğu kadar da acıklı yürüyüş. Bir yerde noktalanmalıydı. Yollar ayrılmalıydı. Günlerdir kafası karışıktı. Büyük sis. Evet öyle demişti ve Mesut gülmüştü. Çünkü duygusallıktan bir türlü kurtulamadığını söylüyordu. Yalnızca çelişkiler keskinleşmişti. Akla kara belliydi artık. Oysa ben, diyordu Vedat, gereksinim duyduğum aydınlığın sarı, bulanık belirtilerini görebiliyorum ancak. Siste beliren ve yaklaştıkça netleşen bir aracın farları gibi. Özlemini çektiğim ne biliyor musun? Yeni bir dil. Kavramlar birbirine karıştı. Sözcükler de öyle. Anlamlar da öyle. Aslında her şey birbirine karıştı. Büyük sis dediğim bu. Tozun dumandan ayrılamayışı. Bütünden çok ayrıntılar üzerinde duruluyor. Küçük bir ayrıntı günlerce yorumlanıyor. Bir sonuca ulaşamadan o ayrıntının ayrıntısına geçiliyor. Çünkü kuramcı savıyla ortaya atılanların durumu da 3 aşağı 5 yukarı aynı. Belli bir altyapı oluşturulmadan kısa zamanda düzensiz bilgilerle tıka basa doldurulmuş bir kafa. Önceleri bunlar ilginçti. Bir anlamda başıboş geçen yıllarımın, kuruntularımın anlamsızlığını kavrayarak, artık işe yarayabilirliğin, yaşamın bir anlam kazanmasının sevincini duyuyordum. Küçümsenemez bir güç ve güven duygusuydu bu. Bütün olumsuzlukların tek bir nedeni vardı, düzen. Düzenin değişmesiyle sınırsız bir erince kavuşacaktım. Ama öğrenci kahvelerinde, kantinlerde, derneklerde sürüp giden bu tartışmaların yavaş yavaş yaşamdan koptuğunu, gitgide anlaşılması güç bir alt kültür oluşturmaya başladığını görüyordum. Yine var olma savaşıydı. Yine o Allah'ın cezası savaş. Bu köyde günlerce kalabilir, sıcacık bir odadan sonsuz beyazlıkları, tüten bacaları, bezgin bezgin dolaşan köpekleri izleyebilirdi. Mesut zaman zaman daha ağır, aşırı güvenli ve kararlı bir görünüme bürünüyordu ki, Vedat'a göre hızla yaşlanıyordu. Hiç zorunlu olmadığı halde neden böyle davranıyordu? Genç yüze yakışmayan yapay bir olgunluk. İç çelişkileri, duygusal karmaşaları, umarsızlıkları yok muydu? Kuşkusuz vardı. Ama çok kalın duvarlı bir hücrede tutsak edilmişlerdi. Orada toplanıp biriktiriliyorlardı. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Mesut gibi olamazdı. Kimse gibi olamazdı. O Vedat'tı ve kendi sınırlarını saptamak zorundaydı. Belki çok matematiksel düşünüyordu Mesut. Esnekliğini yitirdiği, benimsediği görüşü savunurken zaman zaman hoşgörü sınırlarını zorladığı oluyordu. İnatçıydı. Araştırmacı ve çalışkandı. Kısa sürede birçok kitabı okuyup yutmuştu. Kafası karışık değildi. Ya da kafası karışık değilmiş gibi davranıyordu ve yolunu belirlemişti. Görüşlerini her ortamda savunabilen Mesut'a hayranlık duyuyor, ondan etkileniyordu. Onun ateşli bir biçimde savunduklarını, karşı bir görüş getiremediğinden kabulleniyordu. Ancak başkalarının görüşlerini, ki bunlar temelde Mesut'la çelişmeseler de birçok noktada ayrılıyorlardı, yazılı ya da sözlü tartışmalara neden oluyor, zaman zaman yumruklaşmalara, hatta silahlı çatışmalara varıyordu iş, benimsiyordu. Belki benimsemiyor, ancak onları da çürütemediğinden karşı çıkamıyordu. Bu nedenle onun için her şey karmaşıktı. Büyük sis. Üstün gelen haklıydı. İdeolojik yetersizlik bunu söylüyordu. Elektrik direklerinin yıllar önce dikildiği ama elektriğin bir türlü bağlanamadığı bu dağ köyünde, yabancı olduğu bir evde, yer minderine oturup gaz lambasının gölgeleri daha da uzattığı, yüzleri derinleştirip dalgınlaştırdığı bir tapınak sessizliğindeki bu odada yolunu yitirmiş ya da deniz kazasından kurtarılmış biri gibiydi. Yine o sıkıntı burkacı. Havada Osman Efendi'nin cılız ses titreşimleri. Kur'an okuyan bülbüller. Kobalt mavisi iri gözlü sorgu melekleri ve cennette dolu dizgin koşan başsız atlar. Yaşı belirlenemeyen bir baba. Mesut'a can veren toprak adamı. Gaz lambasının ışığında daha da büyüyen eller. Daha derine kazınmış çizgiler. Köşede der top biri. Gözleri yok, yüzü yok. Bir leke sanki. Herkes onunla Gürcüce konuşuyor. Mesut'un ninesi. Olanların ayrımında değilmiş gibi. Yaşıyor. Ama yaşamıyor gibi. Annesiyle beline dek saçları örülmüş kız kardeşi ise kapıda, Alesta'da. Nine ile baba arasındaki yer minderinde bir erkek kardeş daha. Sessiz, kabak kafalı, soruları tek sözcükle yanıtlayan, arada hı diyen ya da hayır anlamında başını kaldıran sıkılgan bir çocuk. Gürül gürül yanan bir soba. Dışarıda çakal ulumaları. Uzaktan uzağa köpek havlamaları. Neden buradayım Tanrım? Neden? Karşılanışlarındaki yalınlık şaşırtmıştı Vedat'ı. Hatta yadırgamıştı. Bu beklenmedik konuktan mı hoşlanmamışlardı? Aralarında zaman zaman mermi kusan bir otomatik silah gibi hızlı ve tartışıyormuşçasına anlamadığı bir dilde konuşuyorlardı. Sıkılıyor, yan gözle Mesut'a bakıyor. Arada tatsız bir durum varsa, onunla ilgili tabii, yüzünden okumak istiyor. Ama Mesut rahat. Bağdaş kurmuş. O kuramıyor. Dizüstü oturuyor ve sık sık oturuşunu değiştiriyor. Köy minibüsünü nasıl kaçırdıklarını anlatıyor.
Karakadı'dan buraya bu havada yürünmez, diyor babası. Kurtlar inmiştir. Mesut gülüyor. Biz kurtlardan korkmayız. Vedat'a dönüp göz kırpıyor.
Duvarda uzayıp kısalarak oynaşan gölgeler. Yüzlerde göz oyukları daha derin, daha belirgin. Mesut'un babası eski kışları, bıktırıcı soğukları anlatıyor. Sonra babası Molla Yunus'un buralara nasıl geldiğini, 40 yıllık bir uğraşla Bataklı ve Ballıkaya'daki tarlaları nasıl yaptığını, verimli kestane ağaçlarını, sonra 10 yıl öncesi musallat olan bir hastalıkla dev gibi kestanelerin nasıl bir bir çürüyüp kuruduğunu. Bu yüksek dağ köyünde mısırı ilk eken de onlar. Oysa İstanbul'da yaşam baş döndürücü bir hızla sürüyordu. Okuldaki boykot, bıçak vuruşlarıyla dalağa parçalanan İbrahim, coşkuyla tartışan ateşli yüzler, türküler, marşlar ve sav sözlerin gümbür gümbür haykırıldığı alanlar. Ve nesle. İstiklal Caddesi ne güzeldir şimdi. Emek sinemasından çıkmış yürüyorlar. İnce ince kar yağıyor. Bütün ışıkların çıldırdığı bir Beyoğlu akşamı. İnci de birer profiterole ne dersin? Çımarık bir gülüş. Nesin'in dudaklarında yapay ama ona çok yakışan bir güzellikte. Omzuyla koluna vuruyor. Harika derim. Bütün bunlardan mı kaçmıştı? Evet, bütün bunlardan kaçmıştı. Üstelik Nesli'ye haber bile vermeden. Merak eder miydi? Etmeliydi. Başlarına kötü bir şey geldi. Ya tutuklandılar ya da... Evet Nesli. Ya da... Dövüldüler, bıçaklandılar. Delik deşik edildiler. Yüzü koyun yattılar kaldırım taşlarının üzerinde. Kanlarını sokak kedileri yaladı. Soluk soluğa koşardı. Merdivenleri soluk soluğa çıkardı, kapıyı uzun uzun çalardı. Mustafa'yı bulurdu, oyun biterdi. Onlar köye gitti. Onlar kaçtı. Araya soğukluk girecek. Neden böyle yapıyorsun? Neyi neden yaptığımı bilmiyorum. Yalnızca, evet yalnızca, kendi sınırlarımı çizebilmek için yeni bir dil arıyorum. Avlanırız demişti Mesut. Çift kırma bulur ve avlanırız. Ateş ederiz. Ateş ederiz. Biraz da kafamızı dinleriz. Ateş ederiz. Seni seviyorum Nesli. Şimdi burada, senden kilometrelerce uzakta, bu dağ köyünde bir kez daha anladım ki, seni seviyorum. Varlığınla bana güç veriyorsun. Beni seven ilk kızsın Nesli. Allah'tan evde kimse yokmuş. Yoksa parçalar atardı. Neyi? Diyor Vedat. Kim kimi parçalardı? Öykünün ucunu kaçırmış. Gözü Mesut'un babasının derin yarıklarla parsellenmiş yüzünde. Ama uçup gitmiş. Birden anımsıyor. Kurt. Evet, kurt ve silahlı adamlar. Yani Mesut'un babası falan, hayvan sıkıştığını anlayınca gerilip, bir evin ikinci kat penceresinden, evet, bir ok gibi. Yere damalı bir sofra bezi seriliyor, ortaya tahta bir kasnak konuyor. Onlar namluları hemen pencereye çeviriyorlar. Kurt kendini dışarı atınca silahların hepsi birden patlıyor. Ama canavar mermiden hızlı. Pencereden nasıl fırlamış ki? Karşı duvara beyin üstü çakılıyor.
Kurdun leşi 3 gün meydanda durdu. Yukarı köyden bile gelip bakanlar oldu.
Sofra hazır, buyurun. Damalı bezin üstüne diz kırıp oturuyorlar. Tahta kasnağın üzerine bir sinek konmuş. Sofrada kaşık var, çatal yok. Orta yere büyük bir tas çorba geliyor. Mesut mısır ekmeğini kırıp bir parçasını uzatıyor. Bakır tasa değen kaşıkların tıngırtısı ve ağız çapırtısı. Yemek bitene kadar kimse konuşmuyor. Yatakları üst kata serilmiş. Mesut'la aynı odada ve yer yataklarında yatacaklar. Yatak büyük. İçi yünle iyice doldurulmuş yastıklar, kar gibi beyaz çarşaf, yine yünle doldurulmuş ve konuklar için kullanıldığı belli olan, üzeri parlak güvez bir kumaşla kaplı, gereğinde yatak olabilecek kalınlıkta bir yorgan. Kapının sağ yanında duran ceviz sandığın üzerindeki gaz lambası sarı, çiğ bir ışık saçıyor.
Çift kırma bulur, avlanırız. Ateş ederiz.
Oldukça romantik değil mi Nesli? Çeyiz sandığı. Sandığın içinde anasının ya da kız kardeşinin günlük yaşamda kullanmayacağı bir yığın göz nuru. Nesli Hanım böyle bir sandığı var mı? Yok. Ya da yoktur. O da soğuk. İçi kor dolu bir mangal var orta yerde. Ama ısıtmıyor.
Geldiğimizden beri durgunsun, dedi Mesut.
Haklısın. Daha o kahvede minibüsün kalkmasını beklerken başladı. Tanımlayamadığım bir sıkıntı. Güçlükle yer değiştirmeye çalıştığım ama başaramadığım, kabuğun ağır yükünü yeniden duyumsamak ya da unutmaya çalıştıklarımı yeniden anımsamak gibi. Oysa bu yolculuğa çıkış amacım bambaşkaydı. Köydeki derin sessizlik ürpertti beni. Hele İstanbul'dan sonra. Şu lambanın ışığından rahatsız oldum. Karamsarlık saçıyor. Eski bir duygusallık bu. Üstünde durma, geçer.
Nesneler dünyasında ne çok şey görüyorsun. Aslında iç sıkıntını onlara yükleyip işlevlerini bozuyorsun. Çağrışımlardan uzak dur. Burada köydeyiz değil mi? Yani kısa bir süre içinde olsa çemberin dışındayız. İnsan olayların içindeyken daha ivedi ama daha sınırlı düşünüyor. Oysa çemberin dışına çıkınca biraz da kendi dışına çıkıyorsun. Durulmak, daha net düşünebilmek için bazı önerilerim var. Yarın çevreyi dolaşalım.
Vedat hem haklısın hem de sen aldırma anlamında güldü. Belki onu asıl durgunlaştıran İstanbul'dan ve Neslihan'dan uzak oluşuydu. Ona söyleyememişti. Ben Mesut'la onların köyüne gidiyorum. Bir süre yoğun dememişti. Kırgınlık mı yaratmak istiyordu yoksa bir sınama mıydı bu? Nesliden uzaklaşıyor muyum? Neslinin benden uzaklaşmasını mı istiyorum? Kaçış mı bu? Bir ön sezi mi? Hayır. Hayır, onu seviyorum. Seviyorum. Belki de Mesut'la ilgiliydi. Bilemiyordu. Önce düzeni değiştireceğiz. O değişince biz nasıl olsa değişiriz. Mesut'un annesi de değişir, babası da. Uzun örgülü saçları olan kız kardeşi de. Kabak kafalı erkek kardeşi de. Herkes değişir. Hatalı düşünmüyoruz değil mi? Elimi bırakma Nesli. Baban senin düşüncelerini nasıl karşılıyor?
Hangi konuda?
Toplumsal, politik. Yani görüşlerini benimsiyor mu? Daha doğrusu senin ne düşündüğünü biliyor mu?
Daha değil. Bu konuda etkin olmamamın nedenleri var. Aslında geçerlik derecesi tartışılabilir. Uzun zamandır baskısı altında kaldığın, sevgiyle karışık korku beslediğin bir kişiyi bugün karşına al. Onun yıllanmış koşullanmalarını yıkmaya çalış. Zor. Aklına yatmayanı kesip atacak. Bunu yaparken de babalığını kullanacak. Bir adım ötesi gereksiz bir çatışma. Koşullar gereği aramızda derin bir baba-oğul sınırlaması var.
Ya kardeşin demek istedi. Yanakları kan kırmızı. Hep önüne bakan, suskun, neler düşündüğünü, nasıl düşleri olduğunu bilmediğin, uzun saçları örgülü kız kardeşin. Terzi çırağı kızı anımsadı. Adı Nurhan mıydı? Şimdi anaç bir tavuk gibi, eteklerine asılan birçok çocuğu sürüklüyordur odadan odaya. Ve şişman, kocaman kıçlı, ablak bir kadın olmuştur kuşkusuz. Mesut kardeşiyle bir arkadaş gibi oturup konuşmuş muydu? Ona kadının toplumdaki yerinden söz etmiş miydi? Pencerenin başına gelip perdeyi araladı. Birden dışarısının görkemiyle sarsıldı. Ne büyük bir sessizlikti. Pencereyi açtı. Temiz, sert hava ciğerlerine doldu. Kar aydınlığının o gizemli ışığı, geceyle gündüz, yaşamla ölüm, düşle gerçek arası bir yere sürüklemişti onu. Az sonra gökten Şagal'ın kemancıları yağacaktı. Bukleli saçlı, kar gibi beyaz entarili kızları, göbeklerine kadar sakallı hahamları, balıkları, saatleri, horozları, gelinleri lapa lapa yağacaktı. Damlar hep kemancı, başları ters, bacakları raşitik. Bir senfoniyi çalacaklardı. Yitik kuşağın senfonisi. Mesut'la Vedat birbirlerine bakıp soracaklardı. Hangi yitik kuşak bu? O kadar çok kuşak yetmişti ki. İkisinden başka kimse duymayacaktı. Köy derin uykudaydı çünkü ve boyunlarında dikenli tellerle kulaksız, iri çoban köpekleri, o görkemli başlarını gururla havaya kaldırıp dikkat kesilmelerine karşın, yine de çok yabancısı oldukları bu curcunayı görmezden gelecek, anlayışlı davranacaklardı. Bukleli saçları olan ve elinde bir demet solmuş çiçek tutan, ölü yüzlü bir kız, "Son yitik kuşak," diye fısıldayacaktı. Ve tiz bir keman sesi, yola çıkıp bir ırmağın akışına ters yönde yol alıp daralarak, dağları aşıp, sık çam ormanları arasından süzülerek, karanlık bir denizde yorgun gemi adamlarının alnına en esrik öpücükleri kondurup, tuzlu suları yalayarak geçecek ve penceresinden denize düşmüş ışık cümbüşü görünen bir yurt odasına girerek, Neslihan'ın kulak memesine bir öpücük oturtacaktı. Neslihan o zaman çenesini avuçlarına bırakıp karlarla kaplı bir köyü, kar aydınlığını ve gökten lapa lapa kemancı yağdığını görecek, yitik kuşağın senfonisinin ezgilerine dalıp gidecekti. Ama şimdi yurtta ders çalışıyor. Ya da yatağına uzanmış, elinde bir kitap. Şehir hatlarının bir gemisi, belki de son gemi, pencereleri titreyerek Karaköy iskelesine yaslanıyor. 3-5 sarhoş atlıyor gemiden. Bir o kadar da kemancı. Balık ve gelin. İskelede gazetelerin taşra baskılarını satan başıboş çocuklar. Maşa ve satırıyla senfoniye ritim tutan işkembeci. Gözleri kanlı, son sarhoşların yerlere kadar eğilerek biten geceyi selamlamaları ve Sirkeci'den kalkan banliyö treninin düdüğü. Neslihan'ın ellerini tutuyor. "Bak," diyor. "Bir İstanbul gecesinin kuytusundayız. Görüşmeyeli çok uzun zaman oldu." Gözlüklerinin üstünden bakıyor Neslihan. Gözleri şehla ve alnında yine çözümü güç iki çizgi. "Şu camı kapar mısın?" Bir düşten uyandırılmış gibi dönüp Mesut'a bakıyor. Yatakta yorganı çenesine dek çekmiş. Kolları başının altına kenetli. Yüzü anlamsız. Uyku aptallığı bu. Çizgileri uzatan, sarkıtan bir aptallık. Oysa dışarısı. Bir bakıyor ki, kemancılar saçaklarda donmuş. Bir bakıyor ki, gelinler, balıklar, saatler ve horozlar yok. Pencereyi kapatıyor. Yarın köy halkı nasıl da şaşıracak. Her evin damından sarkan donmuş kemancılar. Dışarısı çok büyüleyici.
Büyüleyicidir kuşkusuz. Ama üşüyeceğiz.
Üşüdü. Büyü biter bitmez üşüdü. Mesut lambaya uzandı. Elini alıp şişenin üzerinden üfledi. Çiğ bir gaz yağı kokusu yayıldı. Oda ilk anda koyu bir karanlığa büründü. Sonra yavaş yavaş pencerenin karesi belirdi.
"Uyuyalım," dedi Mesut. "Yorgunuz."
10. ayrımın sonu.
Sayfa 97.